Ayrım 8.
Marx, 1844 el yazmalarında eve birkaç sayfa ayırıp Kapital'de İngiltere'deki kentlerin durumunu sergilerken, Engels'te 1845'te yayımladığı İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu adlı kitabının bir bölümünü Büyük Kentler başlığı altında toplamış, 1872'de konut sorunu ile kent üzerine günümüze kadar etkisini sürdürecek bir düşünce geliştirmiş, sorunu 1878'de Anti-Dühring'de tekrar ele almıştı. Ayrıca iki düşünürün birlikte kaleme aldıkları Alman ideolojisi ve manifestoda da kent-kır ayrımı iş bölümü çerçevesinde ve ütopist sosyalistlerle ilgili olarak değerlendirilmişti. Her şeyden önce Marx ve Engels için Alman ideolojisindeki ifadeyle kent ve kır ayrımı en büyük maddi ve entelektüel iş bölümü olduğundan, iş bölümünü ortadan kaldırmaya yönelen devrimci mücadelenin amacı da bu ayrımın ortadan kalkması olacaktır. Kent ve kır arasındaki karşıtlık barbarlıktan uygarlığa geçişle belirmiştir. Kentin varlığı aynı zamanda yönetimi, polisi, vergileri zorunlu kılmıştır. İlk kez kent-kır ayrımıyla topluluk, iş bölümü üzerine kurulu iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Kentte nüfus, üretim araçları, sermaye, zevkler ve gereksinimler toplanırken, kır, yalnızlığın ve dağınıklığın alanı olmuştur. Kent ve kır arasındaki karşıtlık ancak özel mülkiyet çerçevesi içinde var olabilir. Fakat burada kentin Marksizm için vazgeçilmez yeri de ortaya çıkmaktadır. Çünkü kent ve kır arasındaki karşıtlığın ortadan kalkması, özel mülkiyetin ortadan kalkmasına bağlı olduğu gibi, özel mülkiyetin ortadan kalkması da büyük endüstriyle ve dolayısıyla onun geliştiği kentlerle mümkündür. Endüstri devrimi gibi sınıf savaşı da kentlerde ortaya çıkmaktadır. Burjuvazi gibi proletaryaya da kentte doğmuştur. Böylece Marx ve Engels için Frances Choi'nin sözleriyle kent çift rol oynamaktadır. Yabancılaştırıcı ve kurtarıcı. 19. yüzyılın endüstri kenti bu diyalektiğin belki bir sonucu, bir anıdır. Engels'in modern sosyalizmi, antik kölelik olmadan düşünememesi gibi, endüstri kentinin modern köleleri olmadan da kent-kır ayrımı ortadan kalkmayacaktır. Soruna tarihsel gelişme içinde yaklaşmak gerektiği savunulduğu için manifestoda ütopist sosyalistler eleştirilmektedir. Ütopist sosyalistler mevcut toplumu eleştirmişler, işçilerin aydınlanmasına yardımcı olmuşlar, kent-kır karşıtlığının, ailenin, ücretli emeğin kalkması gibi geleceğin toplumuyla ilgili olumlu öneriler getirmişlerse de proletaryanın kurtuluşunun maddi şartlarını anlayamamışlardır. Kurtuluşunun tarihsel şartları yerine hayali örneklerini koymuşlar, politik, devrimci eylemi tanımamışlardır. Engels, kent-kır ayrımına konut sorununda tekrar geldiğinde ütopistlerin, özellikle Owen ve Fourier, bu ayrımın ortadan kaldırılmasının genel olarak iş bölümünün ortadan kaldırılmasının ilk temel şartı olduğunu çok iyi anladıklarını belirtiyorsa da, sorunun çözümünü yine ekonomik ve politik şartlar içinde değerlendirmektedir. Sorunun çözümünü sağlayacak olan toplumsal sorunun çözümü, yani kapitalist üretim tarzının ortadan kalkmasıdır. Engels'e göre konut krizi modern proletaryaya özgü bir olgu değildi. Her zaman ezilen sınıflar bu krizden etkilenmişlerdi. Bu konut sorununa son vermek için sömürünün kaldırılmasından başka çare yoktu. Konut sorununu büyük kentleri koruyarak çözmek istemek bir saçmalıktı. Bu büyük kentlerde ancak kapitalizmle birlikte ortadan kalkacaktı. Engels için bu genel doğrular dışında geleceğin toplumunun yiyeceği ve konutlarının dağıtımını düzenleme biçimi üzerinde fikirler ileri sürmek, doğrudan ütopyaya varmaktır. Engels, ütopist sosyalistlerin düşüncelerinin yetersiz olduğunu göstermeye çalışsa da asıl hedef olarak Proton'u seçmiştir. Proton'un kiracıları taksitte mal sahibi yapmak fikrini saçma bulmakta, işçileri evlerinin sahibi yapmanın onları kapitalizme bağlayacağını ileri sürmektedir. Fabrikaların etrafındaki işçi konutları ise fabrika sahibine gelir sağlamasının ötesinde bir grev halinde işçiler kapıya konacaklarından direnişi çok zor kılmaktadır. Engels'e göre bütün bu reformcu girişimler asıl sorunu görmemektedir. Engels, Anti-Dühring'de Dühring'in kent-kır karşıtlığını kaçınılmaz bulmasını eleştirirken de kent olgusunu yine ancak genel bir sorunun parçası olarak değerlendirmektedir. değerlendirmede özellikle ekonomik etken ön plana çıkmakta, üretici güçlerin gelişimi, kent tarihini açıkladığı gibi ulaşmış olduğu büyük endüstri aşamasında kentin sonunun geldiğini de haber vermektedir. Kent kır karşıtlığının ortadan kaldırılması artık yalnızca mümkün değil, endüstriyel üretimin doğrudan bir gereksinimi olmuştur. Kapitalist endüstrinin yer seçimi şimdiden sürekli olarak ham maddelerin bulunduğu yerlerle sınırlı kalmaktan kurtulmuştur. Modern büyük endüstride tohum halinde bulunan devrimci ögelerin önündeki tek engel olan kapitalist üretim ilişkilerinin de aşılmasıyla kent-kır ayrımı kalkacak, bütün ülkelerde nüfusun eşit dağılımı mümkün olacak, endüstriyel ve tarımsal üretimin sıkı birliği sağlanacak, iletişim araçlarının yayılmasıyla da kırsal bölgelerdeki insanların yalnızlık içindeki hayatları son bulacaktır. Uygarlığın miras bıraktığı kentlerden zor da olsa kurtulunacaktır. Bismarck vicdan rahatlığıyla ölebilir. Çünkü devrimci hareketlerin merkezi olarak görüp gerekirse yeryüzünden kazanacağını bildirdiği kentler, büyük endüstrinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla zaten ortadan kalkacaktır. Engels'e göre şu anda yapılacak iş, geleceğin ideal kent ve konutlarını çizmekten vazgeçmek, kent ve dolayısıyla konut sorununu hareketin bütünü içinde düşünmek ve konut sorununda belirtildiği gibi ilk çözüm yolu olarak işçileri burjuvazinin güzel mahallelerine yerleştirmektir. Engels'in büyük kentlerde rasyonel kullanımlarıyla gecikmeksizin konut krizine çözüm getirebilecek yeterli sayıda yapı bulunduğu yolundaki bu görüşüne en ağır eleştirilerden biri Mumford'dan gelmiştir. Mumford'a göre Engels'in çözümü burjuvazinin mahallelerine işçilerin yerleşmesinde araması, konut sorununun yüzeysel bir yaklaşım örneğidir. Engels, işgal ettireceği yüksek sınıfın konutlarının da hiç iç acıcı durumda olmadığını görmemektedir. Zaten o dönemde zenginlerin oturduğu eski mahallelere yoksullar giderek yerleşmektedir. Dönemin kentleri söz konusu olduğunda asıl önemli olan toplumsal çevreyi yeniden düşünmek ve yeniden kurmaktır. Bu durumda Marksizmin kent konusuna yaklaşımı bugün için ne ifade etmektedir? Özellikle Engels'in yazdıklarından çıkarılacak sonuç bu sorunun halledilmesi hatta düşünülmesi için de büyük akşamın beklenmesi değil midir? Şimdiden ne örnek kentler tasarlamak ne de işçilerin konutlarını düzeltici bir takım reformist girişimlere bel bağlamak gerekir. Sorun kapitalist üretim biçimiyle birlikte zorunlu olarak kentin de ortadan kalkmasıyla çözülecektir. Ütopist sosyalistler ideal kentlerinde kent kır karşıtlığını ortadan kaldırarak doğru bir öngörüde bulunmuşlardır. Fakat bu öngörü çizilen örnek kentlerle değil toplumsal mücadele ve daha çok büyük endüstrinin bir gereksinimi olarak gerçeklik kazanacaktır. Marksizm için kentler işçilere sunduğu şartlar bakımından kötü, tarihsel gelişim içinde oynayacakları vazgeçilmez rol bakımından ise gereklidir. Kentler kapitalizmin ürünü oldukları gibi onu ortadan kaldıracak tohumları da içinde taşımaktadır. Gerçek anlamıyla kentlerde sürmekte olan toplumsal mücadele hedefine ulaştıktan sonra ilk büyük iş bölümü olan kent-kır ayrımının yok olmasıyla kentin tarihi de kapanacaktır. Görüldüğü gibi bu düşünce kent olgusuna tarihsel gelişim içinde tanıdığı rolden ayrı olarak yaklaşmamakta, bu tarihsel gelişimin sonucunu da haber verdiğinden geleceğin kent için nasıl olacağını geleceğe bırakmaktadır. Marksizm yalnızca ütopist sosyalistlerin ideal kentlerine karşı çıkmamakta, geleceğin kenti üzerine şimdiden başlayacak bir arayışın da önünü kapamaktadır. Kent karşısında böyle bir tavrın doğal sonucu olarak kentsel mücadele de üzerinde düşünülüp gerçekleştirilecek ayrı bir alan olmaktan çıkmaktadır. Birçok kurum ve ilişki gibi hayatın hemen her alanıyla bağı olan kentsel mücadelede apokaliptik bir saplantı içinde ertelenmektedir. Marksizmin yaptığı gibi kentin tarihinin ve talihinin açıklanmasında ekonomik etkinin altını fazlaca çizmek, anti-Düring'den bu yana kapitalist-sosyalist bütün ülkelerde giderek sayıları artan ve devleşen kentleri ve yeni kavramlar üreterek gelişen kentsel hareketleri açıklamaktan uzaktır. Marx ve Engels, geçen yüzyılın büyük endüstri kentini toplumsal çatışmaların merkezi olarak görürlerken haklıydılar. Ancak onlar için bu merkez artık devrim öncesi sonuncu merkezdi. Oysa geçen yıllar ne toplumsal çatışmaların ne de onlara sahne olan kentlerin silinmediğini gösterdi. Kenti onu aşan bir dinamiğin sonucu olarak tanımlayıp ölümünü beklemek yerine kenti kendinde bir olgu olarak alıp onu dönüştürmeye yönelen yeni arayışlar, kentsel hareketler doğdu. Militer şehircilik. Engels, işçilerin artık evlerinin sahibi olmadığını yineleyen yıkılmaları, tarihsel olarak zorunlu ve kaçınılmaz bir gelişme karşısında gerici bir sızlanma olarak niteliyordu. İşçileri tekrar evlerinin sahibi yapmak gibi tarihin epeydir çözdüğü bir sorunu gündeme getirmek gericilikti. Eskinin toprağa bağlı emekçisinden hiçbir şeye sahip olmayan, hava gibi serbest bir proleter yapan modern endüstrinin getireceklerini görememekti. Oysa Michel Ragon'la birlikte diyebiliriz ki Engels'in tarihin epeydir çözdüğü bir sorun biçimindeki yargısı biraz aceleci bir yargıydı. Nitekim tarihin o günde çözemediği bu sorun günümüze kadar taşındı. Ev sahibi olmak düşüncesinin endüstrileşmenin başlarından itibaren işçiler için çekiciliğini kaybetmemesi bir yana, politik iktidarlar ve kimi sanayiciler için de işçiyi evinin sahibi yapmak, yerleştirmeye çalıştıkları ideolojinin çok önemli bir halkasını oluşturdu. Birçok kez açıkça ifade edildiği gibi ev sahibi olmanın işçi sınıfının moralizasyonu için uygulanan politikalar içinde önemli bir yeri vardı. Endüstrileşmenin sıcak yılları geçip yeni uygarlığın, günde 16 saat çalışan çocuklar ve makineler arasında doğuran kadın işçiler üzerinde fazla yükselemeyeceği anlaşılınca, çalışma hayatı ile ilgili olduğu gibi konut sorunu ile ilgili olarak da bir takım reformlara girişildi. İngiltere'de 1833'te, Fransa'da 1841'de çıkartılan ve hiçbir zaman tam uygulanmayacak yasalar, çocukların gece çalıştırılmasını yasaklıyor, 9 ve 13 yaş arasındaki çocukların gündüz çalışma sürelerini de 8-9 saatle sınırlıyordu. Çalışma saatlerindeki bu indirim karşılığında çocuklar iş sonrası okula devam etmek zorundaydılar. Fransa'da ancak 1848 devrimiyle genel olarak işçilerin çalışma süreleri 12 saate iniyor, yine bu dönemde İngiltere'de görüldüğü gibi sağlığa aykırı konutların kiraya verilmesi yasaklanıyordu. Artık işçi mahallelerindeki bodrumlarda yaşayan işçilere de bir takım hizmetler götürülmeli, onlar da aile olmaya, ev sahibi olmaya özendirilmeliydi. Düzenin yaşayabilmesi, aile ve mülkiyet gibi burjuvazinin sunduğu yeni değerleri işçi sınıfının da benimsemesiyle mümkündü. Bu değerlerin benimsetilmesinde en uygun konut tipi olarak da biraz tereddütten sonra arkasında küçük bir bahçesi olan bağımsız küçük evlerde karar kılındı. Frederick Laplace'in bunu açıkça ifade ediyordu. Geleneksel toplumun iki temelini aile ve mülkiyet oluşturuyordu. Yoksul sınıflar arasında aileyi ayakta tutmanın yolu da proleterleri küçük bir bahçesi olan bir evin sahibi yapmaktan geçiyordu. 19. yüzyılın başında Owen, işçiler için evler yapıp işçilerin sağlıklı yerlerde oturmalarının sağlayacağı yararları sıralarken hiçbir fabrikatörü bu işe razı edememişti. O yıllarda politik iktidarlar içinde işçi siteleri kurmak gibi bir tasarının savunulacak hiçbir yanı yoktu. Kendisine bu yönde bir öneride bulunan Napolyon'un cevabı şöyleydi. İşçi siteleri kurmak fikri apaçık olarak devrimci bir fikir. Kuşkusuz bu fikir sırası gelince zenginler ve soylular üzerine salmak için el altında yoksul ve toplu bir topluluk bulundurmak için ileri sürüldü. Napolyon'un bu tavrına karşılık 3. Napolyon imparator olur olmaz Saint-Simon Cabet ve Considerant'ın etkisiyle işçi sitelerinin kurulmasını teşvik etti. 3. Napolyon henüz prensken devletçi sosyalizme ilgi duymuş, yoksulluğun ortadan kalkması başlıklı bir de kitap yayınlamıştı. 3. Napolyon'un devletin işsizlerin korunması için büyük tarımsal komüniteler kurması gerektiğini savunan görüşleri gibi şehircilikle ilgili fikirleri ve sonradan uygulamaları da ütopik sosyalizmin temsilcilerinden büyük izler taşıyordu. Sonradan Haussmann'ın anılarında yazdığı gibi 3. Napolyon Paris'i yenileştirecek planları sırasında kendi çiziyor, bu kendi dünyanın en güzel kenti yapacak çalışmaları çok yakından izliyordu. İlk iş olarak Paris'in her mahallesinde bir işçi sitesi kurulmasını istemişti. Mühendislerine içinde tuvaleti, suyu bulunan örnek işçi evleri kurdurtuyor, kimi sanayicilerin yaptırdığı, içinde işçilerin huzurunun ve toplumsal uyumun en iyi biçimde bulunduğu örnek evlerden oluşan işçi siteleri arasında yarışmalar düzenletiyordu. İmparatorun bu çağrısına Molholz'da 1854'te bahçe içinde evleri, ortak çamaşırhanesi ve banyoları, kitaplığı, anaokulu ile bir işçi sitesini gerçekleştiren Jean Dollfuss gibi liberal Hristiyan kanıtından sanayicilere cevap veriyordu. İşçileri kirayla ev sahibi yapan bu uygulamalar, bu yıllarda İngiltere ve Almanya'daki sanayiciler arasında da taraftar buluyor. Grup ilk sitesini 1868'de Sydney'de kuruyordu. Liberal olduğu kadar paternalist anlayıştan da kaynaklanan bu uygulamalar işçilere çok daha sağlıklı konutlar sunsa da Rajon'un dediği gibi bu ilerlemenin bedelini de istiyorlardı. Patronun sunduğu bu hediyeyi kabul eden işçi hakkını isteme özgürlüğünü de kaybediyordu. İşçi aynı zamanda ev sahibi olan patronuna karşı nasıl grev yapabilirdi? İşçilere konut sağlamak için bazı sanayicilerin çoğu zaman kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri bu örnek siteler doğal olarak konut sorununa köklü bir çözüm getirmekten uzaktı. Bu soruna çözüm getirmek için asıl adımlar ancak 19. yüzyılın son yıllarında devletin bu alana el atıp sosyal konutlar yapmasını zorunlu kılan yasaların çıkarılmasıyla atıldı. Fakat Fransa'da bu işi üstlenen kuruluşlar olan HBM, ucuz konutlar ve sonradan HLM, düşük kiralı konutların kuruluşunda görüldüğü gibi bu konut politikası da yapıların planına kadar belli bir ideolojinin izlerini taşıyor, örnek işçi ailelerini biçimlendirecek örnek konutlar olarak tasarlanıyordu. Ucuz konutlar, işçiler arasındaki ortak yaşamayı azaltmalı, kiracılar arasındaki ilişkileri engellemeliydi. Planlar kiracıların bütün karşılaşma imkanlarını engelleyecek biçimde tasarlanacaktır. Tamamen aydınlatılmış sahanlık ve merdivenler sokakların bir uzantısı olarak anlaşılmalıdır. Ne çeşitten olursa olsun koridor ve geçitler kesinlikle yasaklanmalıdır. Konut sorununun çözümünde önceden söylediğimiz gibi örnek konut olarak bahçeli küçük evlerde karar kılınmıştı. Başlarda yapılan birkaç ortak konut hemen tehlikeli bulunmuş, komünist flansterler olarak nitelenen bu uygulamalardan hemen vazgeçilmişti. Yenilenen kentlerden giderek uzaklaşan işçiler için banyolarda yapılan küçük evler, işçileri her türlü dayanışmadan uzak, disiplinli bir hayata kavuşturacak değerli birer yatırımdı. Liberal Hristiyan patronlar işçilerini modern hayatın kusurlarını ortadan kaldırmak için mülk sahibi yapıyorlardı. Fransa'da Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili bu girişimleri şöyle değerlendiriyordu. Soşit, Molhonizm, işçiyi mülk sahibi kılarak büyük bir hizmette bulundu. Göçebe işçiyi yerleştirdi, onu ülkesine bağladı. Ona tasarrufun amacını gösterdi. Ona mülkiyet isteğiyle verimli ve sebatkar çaba gösterme alışkanlığını aşıladı. Küçük ev ve küçük bahçeden epeyce bir şey bekleniyordu. Bugün bile bu bahçeli evlerde oturanlarla yapılan mülakatlarda bu beklentileri pek yersiz olmadığını gösteren cevaplar bulabiliriz. Soruları cevaplayan kadınlar, ev erkekleri bağlıyor, onların kahveye gitmesini engelliyor. Eve döndüklerinde uğraşacakları bahçe var demektedirler. Fransa'da yukarıda sözünü ettiğimiz HBM ve HLM gibi sosyal konut yaparak konut sorununa çözüm getirmek amacıyla kurulan kuruluşların bile uzun bir süre özel evlerin yapımını desteklemesi, belli değerlerin taşıyıcısı olacak bu tür yerleşim biçimine bağlanan umutların bir ifadesiydi. Çıkarılan yasalar sağlık koşullarına uymayan konutların kiraya verilmesini yasaklıyordu. Kenti bu tür konutlardan, bu konutların yoğun olduğu mahallelerden arındırmak gerektiğiydi. Kent bu haliyle de ne havanın ne de taşıtların dolaşmasına izin veriyordu. Susuz ve tuvaletsiz konutlar hastalık yuvasıydı. Kentin geniş ve uzun caddelere, parklara, yenilenmeye gereksinimi vardı. 3. Napolyon'un valisi Haussmann'la birlikte başlattığı Paris'i yenileme çalışmaları bütün ve buna benzer nedenlere dayanıyor gözükse de, komünde yakılan yapılara bakarak bu şehircilik anlayışının da başka kaygıları olduğunu söyleyebiliriz. Paris Komünü, Haussmann'ın kentten sürdüğü işçilerin kentlerini tekrar ele geçirmeleriydi. Çoğu yenilemede olduğu gibi, Paris'in yenilenmesi de işçi mahallelerini dağıtmış, işçileri kentten uzaklaştırmıştı. 14. Louis'den bu yana istenen, fakat savaşların yol açtığı mali imkansızlıkların da etkisiyle bir türlü gerçekleştirilemeyen örnek kente, Haussmann'ın Paris valiliğinde bulunduğu 16 yıllık bir süre içinde kente getirdiği yeni düzenle ulaşıldı. Prens Bonaparte'ın imparator olmasını izleyen yıl, bu göreve getirilen Haussmann, imparatorun onayı ve teşvikiyle gerçekleştirdiği Paris'i yenileme harekatıyla, şehircilik tarihinde kendi adıyla anılan militer şehircilik anlayışının kurucusu oldu. 3. Napolyon, etkilendiği ütopist sosyalistlerin şehircilik anlayışına uygun olarak düz caddeler, geniş yeşil alanlar, geometrik bir kent istiyordu. Yeni Paris bir Fransız bahçesi gibi geometrik tasarlanmalı, parklarsa naturalist anlayışa göre çizilen İngiliz bahçesi tarzında düzenlenmeliydi. Haussmann'a göre Fransa'nın başı ve kalbi olan Paris, diğer kentler gibi seçimle gelen belediye meclislerine teslim edilemezdi. Paris yönetimi kentlilere bırakılamayacak derecede önemli, büyük yolların, demir yollarının, telgraf tellerinin, her şeyin kendisine varmak istediği, yasaların, kararnamelerin, kararların, emirlerin, her şeyin kendisinden dağıldığı bir merkezdi. 3. Napolyon da mimarları 14. Louis'i iflasa götüren müsrifler olarak niteleyen Napolyon gibi kentin yenilenmesini mühendislere ve idarecilere teslim ediyordu. Kentin yenilenmesi çalışmalarında Haussmann'ı bile kimi zaman fazla sanatçı olmakla eleştiren imparator yalnızca yararlı ve etkili olana inanıyordu. Haussmann'ın eseri yalnızca temizlik ve dolaşım gibi iki boyuta indirgenebilir görünse de birçok yazarın ve Haussmann'ın bizzat kendisinin belirttiği gibi yenileme planının ayaklanmalara karşı önlemlerin alınmasına imkan verecek biçimde hazırlandığı apaçıktı. Haussmann, büyük yapıların etrafının hem bu yapıların görünüşünü daha güzel kılacak hem de bir ayaklanma anında daha rahat bir savunma sağlayacak biçimde açılmasını istiyor. Büyük bulvarların açılmasının kentte yalnızca hava ve ışık değil, askeri birliklerin de dolaşımına imkan tanıyacağını belirtiyordu. Eski mahallelerin eğri sokaklarının yerini alan Paris'in, kışlalarla birbirine bağlanan düz ve geniş caddelerinde artık rahatlıkla atış yapılabilirdi. Haussmann, Lefebvre'nin söylediği gibi dolambaçlı fakat canlı sokakların yerine uzun caddeleri, pis fakat hareketli mahallelerin yerine burjuvalaşmış mahalleleri geçirmektedir. Bütün bu harekat kente güzel bir görünüm vermek için değil, Paris'i makinalı tüfeklerle taramak içindir.